Ayrım 22, Yörünge, Tezgâr Etsen, Sayfa 321, 18. Bölüm. Yorgunluktan kolları titremeye başlayan Nikolay biraz dinlenmek için durdu. Uzayda geçirdiği uzun zamanın sonucunda bedeni güçsüzleşmiş, fiziksel işlevleri aksar olmuştu. Çünkü mikro yer çekiminde ağır şeyleri kaldırmayı ya da kasları çalıştırmayı gerektirecek bir durum olmuyordu. Ancak şimdi Luther'la ikisi 5 saat boyunca durdurak bilmeden çalışmış, S-Bomb'lı antenlerini tamir etmiş, yalpayı söküp yeniden takmışlardı ve sonunda yorgun düşmüşlerdi. Öyle ki sert uzay kıyafeti içinde kollarını bükmek gibi sıradan bir hareket için harcanan aşırı efor yüzünden en basit görevleri bile yerine getirmek güç bir hal almıştı. Uzay kıyafetinin içinde çalışmak başlı başına bir eziyetti aslında. İnsan vücudunu -150 derece ile +120 derece arasındaki sıcaklıklardan korumak ve uzay boşluğuna karşı iç basıncını sabit tutmak için tasarlanan bu özel kıyafet, alüminize, maylar izolasyonu ve yırtılmaz naylon gibi pek çok katmandan oluşuyordu. Astronotlar uzay kıyafetinin altına ayrıca etrafı su soğutma tüpleriyle çevrili bir içlik giyiyorlardı. Bunun yanı sıra içinde su ve oksijen olan bir yaşam destek sırt çantası, bir kurtarma jeti ve telsiz teçhizatı da almak zorundaydılar. Kısacası araç dışı faaliyet kıyafeti hantal, manevra yapması zor, kişiye özel bir uzay aracıydı. İş Nikolay'ı fena halde yormuştu. Kıyafetinin kaba eldivenleri içinde kalan ellerine kramplar giriyor, içten içe şıpır şıpır terliyordu. Ayrıca çok da acıkmıştı. Kıyafetine takılı ağızlıktan bir yudum su aldıktan sonra uzun uza diye iç geçirdi. Sudan tuhaf balığımsı bir tat gelmişti ama üzerinde durmadı bunun. Mikro yer çekiminde her şeyin tadı bir tuhaf oluyordu zaten. Bir yudum daha içeyim derken bu kez çenesine su sıçrattı. Başlığın içine uzanıp silemeyeceği için boş verdi. Aşağıdaki yer küreye baktı. O anda ayaklarının altında uzanan bu muhteşem manzara başını döndürdü. Biraz da midesini bulandırdı. Mecburen gözlerini kapatıp bu hissin geçmesini bekledi. Yol tutması gibi bir şeydi bu. Dünyayı hiç beklemediğim bir zamanda görünce oluyordu böyle. Bulantısı geçince başka bir şey hissetti. Çenesine dökülen su şimdi yanağına akıyordu. Büyük bir damladan kurtulmak için yüzünü, yanaklarını oynattı ama işe yaramadı. Damla derisinin üzerinde kaymaya devam ediyordu. ''İyi ama ben mikro yer çekimindeyim. Burada yukarı ya da aşağısı olmaz ki. Suyun böyle damlamaması gerekir.'' Biraz kafasını salladı, sonra eldivenli elini başlığına vurdu. Ama damlanın yüzünde hala yukarı doğru hareket ettiğini, çenesi boyunca ıslak bir iz bıraktığını hissedebiliyordu. Şimdi de kulağına doğru hareket ediyordu. Çok geçmeden telsizin mikrofonuna kadar ulaştı. Neyse ki mikrofonun üstündeki kumaş nemi emer, daha fazla hareket etmesini engellerdi. Birdenbire vücudu kas katı kesildi. Islaklık mikrofonun altından geçmiş kulağa doğru ilerliyordu. Bu bir su damlası ya da akıntı değildi. Basbayağı maksatlı bir şekilde hareket ediyordu. Canlı bir şeydi bu. Onu olduğu yerden düşürmek için kafasını hızla sağa sola savurdu, başlığına daha da sertçe vurdu. Ama hala hareket ettiğini, mikrofonun altından geçmekte olduğunu hissedebiliyordu. Kendi etrafında debelenip dönerken bir dünyayı görüyordu, bir uzay boşluğunu ve ıslaklık kulağına doğru kayarak ilerliyordu. ''Nikolay, Nikolay lütfen cevap ver.'' dedi Emma, onu televizyon monitöründen seyrederken. Adam dönüyor dönüyor başlığını dövüp duruyordu. Luther galiba Nikolay nöbet geçiriyor. Luther kameranın önünde belirdi. Oradan hızla partnerine yardım etmeye gitti. Nikolay debelenmeye, kafasını öne arkaya sallamaya devam ediyordu. Emma ise onları UHF'den dinliyordu. Ne oldu? Ne oldu dedi Luther. Kulağım, kulağımın içinde. Ne var, ağrı mı var, bana bak. Nikolay bir kez daha sertçe vurdu başlığına. Gittikçe derine iniyor diye bağırdı. Çıkar şunu, çıkar şunu. Nesi varmış diye araya girdi Emma. Bilmiyorum. Tanrım, adam paniğe kapılmış. Alet payandasının dibinde duruyor. Uzaklaştır onu, kıyafetine zarar gelmesin. Emma ekranda Luther'ın partnerini kolundan yakaladığını gördü. Haydi Nikolay, dedi Luther adama, hava cebine dönüyoruz. Nikolay başlığını birden sanki koparıp çıkarmak istiyormuş gibi sımsıkı tuttu. Hayır yapma diye bağırdı Luther. Sonra partnerine engel olmak için iki koluna birden asıldı. Adamlar birbirlerine girerken göbek bağlantıları da birbirine dolanmıştı. Televizyon monitörünün başından ayrılmayan Emma'ya Griggs ve Diana da katıldı. Üçü birden dehşet içinde istasyonun dışında cereyan eden gösteriyi izlediler. Luther, alet payandası, dedi Griggs. Kıyafetlerinize dikkat edin. Bunu söylediği anda Nikolay, Luther'ın kolundan kurtulup başlığını payandaya çarptı. Hemen ardından başlığının yüz koruyucu kısmından beyaz toza benzer bir şey akmaya başladı. Luther, diye bağırdı Emma, başlığını kontrol et. Nikolay'ın başlığını kontrol et. Luther, Nikolay'ın yüz koruyucusuna bakıp lanet olsun başlığı çatlamış diye bağırdı. Havanın çıktığını görebiliyorum, basınç kaybediyor. Acil durum oksijenini aç ve onu hemen içeri getir. Luther uzanıp Nikolay'ın kıyafetindeki acil durum oksijen kaynağının düğmesine bastı. Bu fazladan hava akımı Nikolay'ın sağ salim geri dönmesine yetecek kadar zaman kazanmalarını sağlayabilirdi. Luther partnerini bir yandan zapt etmeye çalışıyor, bir yandan da hava cebine doğru sürüklüyordu. ''Çabuk olun!'' diye mırıldandı Griggs. ''Tanrım, çabuk olun!'' Luther'ın partnerini mürettebat cebine çekip kapağı kapatması değerli dakikalarına mal olmuştu. Her zaman yaptıkları hava cebi durum kontrolünü es geçip basıncı doğrudan bir atmosfere çıkardılar. Ara kapı açılır açılmaz Emma teçhizat kısmına doğru hızla süzülmeye başladı. Luther Nikolay'ın başlığını çıkarmış, şimdi de üst gövde kısmını çekmeye çalışıyordu. Birlikte uğraşıp debelenmekte olan Nikolay'ı uzay kıyafetinin geri kalanından da kurtardılar. Sonra Emma ile Griggs onu istasyondan geçirip elektrik ve ışığın olduğu Rus modülüne götürdüler. Adam yol boyunca çığlıklar atıyor, telsiz bağlantı başlığının sol kısmını kurcalayıp duruyordu. İki gözü de şişip kapanmış, göz kapakları balon gibi olmuştu. Emma adamın yanaklarına dokunduğunda basınç kaybı yüzünden deri altı dokularında sıkışıp kalan hava kabarcıklarını hissetti. Çenesinde de çizgi halinde bir ıslaklık vardı. ''Nikolay, sakin ol.'' dedi Emma. ''Bir şeyin yok diyorum. Beni duyuyor musun? İyi olacaksın.'' Adam bir çığlık daha atıp telsiz başlığını kafasından söküp attı. Başlık uçup gitti. ''Onu masaya yatırmama yardım edin.'' dedi Emma. Nikolay'ı yatırıp içliğini çıkarmak, sonra da masaya bağlamak için herkesin yardımı gerekmişti. Ama sonunda onu tam manasıyla zapt etmeyi başarmışlardı. Fakat Nikolay, Emma kalbini ve ciğerlerini dinleyip karnını muayene ederken inleyip kafasını sağa sola savurmaya devam ediyordu. ''Sorun kulağında.'' dedi Luther. Ağır uzay kıyafetini o da çıkarmış, acıyla inleyen Nikolay'a bakmaktaydı. Kulağında bir şey olduğunu söyledi. Emma yaklaşıp Nikolay'ın yüzüne dikkatlice baktı. Çenesinden başlayıp sol çene kıvrımı boyunca devam ederek kulakta biten bir su izi vardı. Ayrıca kulak kepçesinde de bir damla ıslaklık gördü. Sonra pille çalışan kulak muayene cihazını açıp Nikolay'ın iç kulak kanalına soktu. İçeride gördüğü ilk şey kan oldu. Muayene cihazının ışığında parlayan büyükçe bir damla kan, sonra kulak zarına odaklandı. Delinmişti zar, parlak bir timpan membranı görmesi gerekirken karanlık bir boşlukla karşılaşmıştı. Baro travma diye düşündü. Kulak zarını ani basınç düşüşü patlatmış olabilir miydi? Diğer kulağının zarına da baktı ama ona bir şey olmamıştı. Şaşırıp muayene cihazını kapattı, Luther'a baktı. Oradayken ne oldu? Bilmiyorum, ikimiz de soluklanmak için durmuştuk. Aletleri geri götürmeden önce biraz dinleniriz demiştik. Başka bir şey yoktu ama sonra bir baktım panik halinde. Başlığına da bakmak istiyorum. Emma Rus modülünden ayrılıp yeniden teçhizat cebine geçti. Kapıyı açıp içeri girdi. Luther araç dışı faaliyet kıyafetlerini duvara geri koymuştu. ''Ne yapıyorsun Watson?'' dedi Griggs peşinden gelerek. ''Çatlağın büyüklüğünü görmek istiyorum. Basınç kaybının ne kadar hızlı gerçekleştiğini anlamak için.'' Üstünde Rudenko yazan küçük kıyafete gidip başlığı yerinden çıkardı. İçine baktığındaysa çatlamış olan yüz koruyucuda bir ıslaklık olduğunu fark etti. Sonra cebinden bir parça pamuk çıkarıp sıvının üstünde gezdirdi. Yoğun, jelatinimsi bir maddeydi bu. Rengi de mavi yeşildi. O anda içi ürperdi. Kenichi buraya girmişti diye düşündü. Öldüğü gece onu bu hava cebinde bulmuştuk. Bir şekilde hastalık bulaştırmış olmalı. Panik içinde geri çekilirken kapının ağzında duran Griggs'le çarpıştı. Dışarı diye bağırdı ona. Hemen dışarı çık. Neymiş? Sanırım istasyonda biyolojik tehlike var. Kapıyı kapat, çabuk. İkisi aceleyle hava cebinden çıkıp Nod'a döndü. Kapıyı birlikte çekip sımsıkı kapadılar. Göz göze geldiklerinde gergin bir ifade vardı yüzlerinde. ''Sence bir şey sızmış olabilir mi?'' dedi Griggs. Emma Nod'a hızla göz gezdirip havada damla var mı diye bakındı. Başta hiçbir şey göremedi ama sonra ani bir hareket oldu. Nod'un ucunda bir yerde kıpırdayan tanıdık bir pırıltı görür gibi oldu. Ne olduğunu anlamak için hızla döndü ama gitmişti bile. Jack özel araç operasyonlarının doktor konsolunda oturuyordu. Ön ekrandaki saate bakarken geçen her dakika gerginliğinin daha da arttığını hissediyordu. Telsizden telaş içindeki konuşmaları, hızlı ve kısa mesajları dinliyor, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun uçuş direktörü Woody Ellis'la kontrolörler arasında gidip gelen durum raporlarına kulak veriyordu. Özel araç operasyonları odası, Mekke'in uçuş kontrol odasıyla aşağı yukarı aynı planda ve aynı binada bulunuyordu. Ama içeride görevleri sadece uzay istasyonunun işleri olan bir ekip oturuyordu. Son 36 saat içinde Discovery istasyonla çarpıştığından beri endişe ve panik eksik olmamıştı burada. İçeride onca insan, onca stres varken havada da ter ve bayat kahve kokusuyla karışmış bir kriz esintisi hakimdi. Nikolay Rudenko basınç düşüşü travması yaşıyordu ve tahliye edilmesi gerektiği çok açıktı. Ancak istasyonda sadece bir tane can kurtaran, yani mürettebat geri dönüş aracı olduğu için bütün ekip eve dönmek zorunda kalacaktı. Bu kontrollü bir tahliye olacaktı, kestirme yol da olmayacaktı, hata da. Paniğe ise hiç gerek yoktu. NASA bunun simülasyonunu önceden defalarca yapmıştı. Ama bir geri dönüş tahliyesi gerçek anlamda içinde 5 kişiyle yaşayan ve nefes alıp veren 5 insanla hiç yapılmamıştı. İçinde sevdiğim biri de varken Jack terliyordu, korkuyordu. Sürekli saate bakıyor, kendi kol saatiyle kontrol ediyordu. Aracın ayrılmasına başlamak için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörünge rotasının doğru konuma gelmesini beklemişlerdi. Amaç can kurtaranı en kısa zamanda sağlık personeline en yakın noktaya indirmekti. Bütün mürettebatın yardıma ihtiyacı olacaktı. Uzayda geçirdikleri onca haftanın ardından yavru kediler gibi güçsüz düşmüş, kasları onları taşıyamaz hale gelmişti. Ayrılma zamanı yaklaşıyordu. Aracı istasyondan ayırıp GPS kılavuzuna geçmeleri 25 dakika, yörüngeden çıkıp yanma hedefine ulaşmaları 15 dakika sürecekti. İnişleri ise toplamda 1 saat alacaktı. Kısa bir deyişle Emma 2 saate kalmadan dünyaya dönmüş olacaktı. Ama iyi ama kötü. Jack bu düşüncenin aklına gelmesine engel olamamıştı. Çünkü Jill Hewitt'in otopsi masasına serilen bedeninin korkunç görüntüsünü unutamamıştı hala. Ellerini yumruk yapıp Nikolay Rudenko'nun biyotelemetri değerlerine konsantre olmaya çalıştı. Adamın kalp hızı düzenli, kan basıncı da stabildi. Haydi haydi bir an önce getirelim bu insanları. İstasyondan Griggs'in son durum raporunu duydu. Merkez mürettebatım eksiksiz olarak geri dönüş aracına binmiş bulunmakta. Kapı kapatıldı. Burası biraz fazla sıcak ama siz ne zaman derseniz hazırız biz. Güç yüklenmesi için beklemede kalın dedi merkez. Beklemedeyiz. Hastanın durumu nasıl? Emma'nın konuşmaya katıldığını duyunca Jack'in kalbi duracak gibi oldu. Hayati değerleri dengede ama zihinsel kopukluklar yaşıyor. Hava kabarcıkları boynundan üst gövdesine kadar yayıldı ve bu onu biraz rahatsız ediyor. Az önce bir doz morfin daha verdim. Yumuşak dokularında oluşan o hava kabarcıklarının sebebi ani basınç kaybıydı. Zararsız ama acı verici bir durumdu bu. Jack'i asıl endişelendiren ise hava kabarcıklarının sinir sistemine de geçmesiydi. Nikolay'ın kopukluklarının nedeni bu olabilir miydi? Woody Ellis araya girip gücü açabilirsiniz dedi. İstasyon dedi merkez güç değerlerini arttırdıktan sonra. O aracı durdurun dedi bir ses. Jack şaşkınlık içinde uçuş direktörü Alice'a baktı. En az onun kadar şaşkın olan Alice'a dönüp Johnson Uzay Merkezi'nin direktörü Ken Blankenship'e baktı. Blankenship yanında siyah saçlı, takım elbiseli bir adam ve 6 tane hava kuvvetleri subayı ile birlikte odaya girmişti. ''Üzgünüm Woody'' dedi Blankenship. ''İnan bana, bu benim kararım değil.'' ''Ne kararıymış bu?'' dedi Alice. ''Tahliye iptal. Orada yukarıda hasta bir adam var. Mürettebat geri dönüş aracı hareket etmeye hazır. Adamı geri getiremeyiz. Peki kimin kararı bu?'' Siyah saçlı adam öne çıkıp sakin ve biraz da özür diler bir tonla ''Karar benimdir.'' dedi. ''Ben Beyaz Saray Güvenlik Konseyi'nden Jared Prophet. Lütfen mürettebatınıza kapıları açıp geri dönüş aracından çıkmalarını söyleyin.'' ''Benim mürettebatımın başı dertte'' dedi Alice ''ve ben hepsini geri getirmek için buradayım.'' Menzil sorumlusu araya girdi. ''Uçuş hedefe inmelerini istiyorsak ayrılmanın şimdi gerçekleşmesi gerekiyor.'' Alice merkeze bakıp başıyla onayladı. ''Gücü arttırmaya devam, ayrılma gerçekleşecek.'' Merkez bir şey demeye kalmadan kulaklığı kafasından çekilip çıkarıldı. Koltuğundan zorla kaldırılıp bir kenara itildi. Merkezin konsoldaki yerine şimdi bir hava kuvvetleri subayı oturmuştu. ''Hey!'' diye bağırdı Alice. ''Hey!'' Diğer subaylar kontrol odasına dağılırken bütün uçuş kontrolörleri taş kesilmiş gibi onları izliyordu. Kimse onlara silah doğrultmuyordu ama tehdit çok açıktı. ''İstasyon, gücü arttırmayın!'' dedi yeni merkez. ''Tahliye iptal edilmiştir. Kapakları açıp araçtan çıkın.'' Griggs hayretle karşılık verdi. ''Anlaşıldığını sanmıyorum Houston.'' ''Tahliye iptal, araçtan çıkın. Menzil ve kılavuz bilgisayarlarında arızalar yaşıyoruz. Uçuş tahliyenin ertelenmesine karar verdi.''
''Ne kadar süre?''
''Belirsiz.'' Jack merkezin başında oturan subayla boğuşmaya hazır bir şekilde ayağa fırladı. Fakat Jared Prophet aniden önüne çıkıp engel oldu ona. ''Durumun farkında değilsiniz beyefendi.''
''Karım o istasyonda ve biz onu geri getireceğiz.''
''Geri gelemezler. Hepsi hastalık kapmış olabilir.''
''Ne hastalığı?''
Prophet cevap vermedi. Jack öfkeyle adamın üzerine yürüdü ama iki subay gelip kollarından çekerek ayırdılar onu.
''Ne hastalığı dedim?'' diye bağırdı Jack.
''Yeni bir organizma'' dedi Prophet. ''Bir kimera.'' Jack kafasını çevirip Blankenship'e baktı. O da çaresizlik içinde hava kuvvetleri subaylarının konsolların başına geçişlerini izliyordu. Sonra başka bir tanıdık sima gördü Jack. Şimdi içeri Leroy Cornell da girmişti. Ama o da bitkin ve sarsılmış duruyordu. Jack bu kararın en tepeden geldiğini o zaman anladı. O da, Blankenship de, Woody Ellis de, kimse bir şey yapamazdı. Kontrol NASA'dan çıkmıştı artık.
22. ayının sonu. Sayfa 332.